Ayrım 33. Vukuat var. Orhan Kemal. Sayfa 395. Bu konuşmalar güçlü güneşin tam tepeye yaklaştığı saate dek sürdü. Güneş tam tepeye yükselmişti ki ağaçların koyu yeşil denizi arasında yorgun bir polis göründü. İlkin hiç kimse seçemedi. Çamurlara bata çıka yürümekten hali olmuştu. Ter içindeydi, boyuna küfrediyordu. Buralar nerelerdi? Bütün gece karakolda nöbet tutmuştu. Tam görevini devredeceği sıra hep de onu bulurlardı böyle angaryalara. Tarlaların alt başında durdu. Çapa çapalamakta olanlara öfkeyle seslendi. "Hey, kim var orada?" Başlar birden sesin geldiği yana kalktı, görüldü. "Polis." Telaşlandılar. Neden gelmişti? Hiçbir ilgileri yoktu ki polisle. İçlerinde ne asker kaçağı, ne şehre inip kafayı çektikten sonra vukuat çıkarmış biri, ne de hırsız vardı. Sabahlardan akşamlara dek çapa çapalarlar, güneşler devrildikten sonraları da evlerine çekilirlerdi. Hemen de kafayı vurup uykuya vardıklarından kimsenin etlisiyle sütlüsüyle ilgilenmezlerdi. İsteseler de ilgilenemezlerdi zaten. Vergi borcu için geldi deseler, bak bu olabilirdi. Ama böyle bir şey olsa yanında kara çantalı tahsildarın da bulunması gerekirdi. İçlerinde hükümet adamının dilinden en iyi anlamakla geçinen biri vardı. Diyap, Şişko Diyap. Ne korkuyorsunuz dedi. Hükümet adamından korkacak ne var? Baktılar, bu Şişko ne zamandan beri hükümet adamından korkmaz olmuştu. Tahsildarın kara çantasını görünce bucak bucak saklanan o değil miydi? Şehre bamya, patlıcan, domates filan satmaya götürdüklerinde önüne gelen kravatlıya selam çakan, karakolluk olmamak için kopuklara haraç veren, ömrümde yolum devlet kapısına düşmedi şükür diyen, gene de yaşa Diyap dediler, koş git orada konuş, buraya getirme. Getirme Diyap, sen kendin git. Şişko Diyap çok iri bir bal kabağını hatırlatarak geniş kenarlı hasır şapkasını düzeltti. Ahmaklar, polisten de korkulur muymuş? Hızlı adımlarla tarlanın alt başındaki polise doğru giderken cesaretine kendi de şaşıyordu. Yanında yönünde kız oğlan çocuklar da ondan cesaret alarak koşmuşlardı. Bir yandaysa sonuç, merak hatta heyecanla bekleniyordu. Şişko Diyap hasır şapkasını çıkarıp polisi saygıyla selamladıktan sonra polisle çocukların pek de anlayamadıkları bir dille konuştu ve heyecanla haber verdi. Arapça. Şehirli kızın kardeşi Meryem'in oğlunu tabancayla vurmuş. Çocuklar her şeyi anlamışlardı. Kızlı olanlı çocuklar bacaklarının olanca gücüyle haberi koşturdular. Sanki çok sevindirici bir haber, bir müjde götürüyorlardı da kim daha önce götürürse bahşişi o alacaktı. Kara haber soluk soluğa çocukların hemen hepsi tarafından aynı zamanda verildi. Bu hiç beklenmeyen bir şeydi. Demek bunun için Kemal gece gelmemişti. Haber anında şimşek hızıyla dal budak salarak büyüyüp şişiyor, alabildiğine genişliyordu. Demek çekip vurmuşlardı. Bilip duruyorlardı zaten. Dememişler miydi? El mi yaman, bey mi yamandı? Canım aslına bakılırsa düşlerde görülüp duruluyordu. Allah onlara malum etmişti. Düş, düşler yalan söylemezdi. Kara Zeynep de bir gece düşünde oğlanı görmüştü. Kızın sırtına binmiş gidiyordu da kız beyaz bir at oluvermiş, nedense ürküp oğlanı uçuruma atmıştı. Kız kızgın haberdi. Demek ki oğlan kız yüzünden vurulacaktı. Düşlerin boş olmadığını hep biliyorlardı doğrucası. Demek anacına da malum olmuştu ki sabah sabah erkenden kalkıp usulacık gitmişti. Dakurla kızına ne demeliydi ya? Onları da ardına takıp gitmek, usulacık gitmek miydi insanlık? Madem biliyordu oğlunun vurulduğunu, komşulardan ne demeye gizlemişti? Komşular duyarsa ne olurdu? Düşman mıydı komşular? Duyarlarsa oh olmuş mu derlerdi? Demek komşularına yürek soğutucu, oh olsun diyici düşmanlar biliyordu. Bilmese gelir söyler, teselli arardı. Evet evet düşman biliyordu. Madem böyle, oh olmuştu öyleyse. Allah dağına göre kar verirdi. O onları madem düşman biliyordu, onlar da onu dost bilecek değillerdi ya. Şişko Diyap koca göbeğini çıkara çıkara şu tavsiyede bulundu. İşin aslını öğrenmeden hüküm vermeyin. Şişko Diyap'ın çevresi alınıverdi. Hadi hadi herkesi kendin gibi bilme. O ne ağzı karadır o, onu bilen bilir. Oğlunun vurulduğunu bilmiyordu da sabah sabah ne diye yolu tuttu. Cevap ver, cevap. O ne içten pazarlıklıdır o. Kan kusar. Sordun mu da kızılcık şerbeti içtim der. Kurban olayım Allah'a. İstediği kadar saklasın bizden. Allah bizimle. Bak polis gönderip nasıl haberi ulaştırdı. Allah ona kel versin de tırnak vermesin. Amin. Meryem'le ötekilerin ise hala hiçbir şeyden haberleri yoktu. Şehre inmişlerdi ama Kemal'in yıllar yılı çalıştığı fabrika neredeydi? Yorgunluktan bacaklarında derman kalmayan Dakur, beni dinleyin dedi. Şurada biraz soluklanıp gidelim yerimize. Bir hafta dolansak bulamayacağız. Vallahi dilim damağıma yapıştı. Meryem'in de hali hal değildi ama buluvereceklermiş gibi geliyordu. Bilmem ki polise sorsak mı acep? Noktadaki polise yaklaştılar. Dakur karton siperi yer yer kırılmış tozlu kasketini çıkararak polisi selamladı. Polis sertçe, ne var dedi. Dakur yutkundu. Meryem, oğlumu arıyoruz dedi bozuk Türkçesiyle. Polis hiçbir şey anlamamıştı. Gözleri Fattum'un yüklü göğsünde. Kimi arıyorsunuz? Fattum, Kemal'i. Hangi Kemal'i? Benim oğlum. Akşam eve gelmedi, hiç böyle huyu yoktu. O şehirli kızı aklına taktı takalı. Polis bu berbat Türkçeden hiçbir şey anlamıyordu. Fattum'un çok hoşuna giden yüklü göğsü olmasa dinlemeyecekti bile. Aslında haksız da değildi. Bu işler görevi değildi ki. Kimin ne şikayeti varsa görevli katı bulup oraya yapması gerekirdi. Karşısındakilere şöyle bir baktıktan sonra sarı çizmeli Mehmet Ağa dedi. Oğlun eve gelmediyse çalıştığı yerdedir. Oradan ararsın. Hadi marş. Dakur akıl ederek polisi yeniden selamladı. Sağ ol. Ayrıldılar. Ayrıldılar ama ne yapacaklardı? Nereye gideceklerdi? Kemal'in çalıştığı yer neredeydi? Çalıştığı yerin adı neydi? Meryem'in de yorgunluktan dolaşacak hali kalmamıştı. Dakur kim bilir kaçıncı kez. Beni dinle bacı dedi. Şimdiye belki de eve gelmiştir. Meryem kuşkuyla baktı. Acaba? Öyle geliyor bana. Öyle geliyor ha? Fattum'un da yüklü göğsü, koltuk atları terden sırılsıklandı. Gelmiştir belki, dese gidelim. Meryem düşündü. Olabilirdi. Yorgun argın, belki de geceki yağmurdan sırılsıklam gelir. Bakar kapı kilitli, ele güne karşı. Komşular avrat delirmiş diyebilirlerdi. Oğlunu kapıda koyup gezmeye gidiyor sabah sabah. Geç kalmışçasına telaşlandı. Doğru doğru, en iyisi evimize dönmek. Yolu tuttular. Yolda pek konuşmadılar. Konuşmanın gereği de yoktu. Kemal çoktan gelmişti şimdiye. Gelmiş, bisikletini evinin kerpiç duvarına dayamış, kapı önünde öfkeli öfkeli dikilmekteydi. Dakur'a göre belki de sövüp saymaktaydı. Meryem'e göre ise sövüp saymazdı. Yoktu böyle huyu. Fattum'sa sövsün, saysın, kıyametleri koparsın istiyordu. Akşam üzerleri dardağın ağacının üzerinden dardağınlarla taşladığı zamanlar nasıl öfkelenir söver sayardı. Asıl hoşuna bu sövüp saymaları geliyor, o günleri hasretle arıyordu. Bahçelere vardıkları sıra adımlarını artık ters mers atıyorlardı ki Meryem dinlenelim dedi. Oracığa çömeldiler. Dakur bir sigara sarıp fosurdatmaya başladı. Her üçünün aklında da Kemal'in gelmemiş olması. Ya gelmediyse? Gelmediyse yapacakları bir şey yoktu. Gelmesini bekleyecekler. Hiç gelmezse o zaman belki de kızın evine kapağı atmışlığını düşüneceklerdi ki Meryem buna bile razı olabilirdi. Bütün mesele gece düşündüğünce su dolu bir hendekte boğulmuş olmaması. Canı sağsa varsın şehirli kızıyla evlensindi. Öteki ağaları gibi onu da unutmaya çalışırdı. Yeter ki canı sağ olsun. Allah ölüm kederi vermesin de. Dakur sigarasını bitirip kalktı. Ötekiler de kalktılar. Bir an önce gidip kuşkudan kurtulmalıydılar. Doğru bacı, doğru. Ne desek boş. En iyisi tabii canım. İkindi güneşinin altında bahçeciler çapa çapalıyor ya da öyle görünüyorlardı. Kara haberi onlardan duymasındı kadın. Gelsin haberi kendi versin, ağlasın, kendini yerden yere atsın, baygınlıklar geçirsindi. Göz ucuyla baktılar. Kadında hiçbir keder izi yoktu. Çalışmakta oldukları tarlanın kıyısından ağır ağır geçmişler, eve gitmişlerdi. Tuhaf, hem de çok tuhaftı. Oğlu öldürülen bir ana böyle umursuz mu olurdu? Maksadı kara haberi düşman bildiği komşularından gizlemek miydi? istediğince gizlemeye çalışsın. Biliyorlardı. Polis gelmiş, haber vermiş, hatta bir de kağıt bırakmıştı. Diyaptaydı kağıt, Şişko Diyap'ta. Meryem kaygıyla bakıyordu Dakur'a. Dakur telaşla bir sigara yaktı. Fattım iç geçirdi. Şimdi ne yapacağız dedi Meryem. Bildiği yoktu ki Dakur'un. Fattım parlak bir fikir attı ortaya. Geldi bulamadı dönüp geri mi gitti acaba? Üçü ellerinde olmadan bakışlarını çapa çapalamakta olanlara çevirdiler. Çapa çapalamakta olanlarsa öyle kızıyorlardı ki kadınlar Şişko'yu boyuna sıkıştırıyorlardı. Götür kağıdı ver, ver de anlasın bildiğimizi. Şişko Diyap şaşırıp kalmıştı. Kadınlar ne derlerse desinler, isterse onları düşman bilsin, yine de o da başkaları gibi anaydı. Bunca insan varken ne diye o götürecekti kağıdı? Kara haberi o niye verecekti? Hadi be Diyap emmi. Oho, polisle konuşan sen değil misin? Korkuyor musun yoksa? Korkuyor. Ayıp ayıp. Şu kalıbı kıyafeti gören de dev beller. Şişko Diyap çaresiz geniş kenarlı fötr şapkasını düzeltti. Düzeltti ya yine de çekimserlik içindeydi. Kalıp kıyafeti görenin dev bellemesi önemli değildi. Önemli olan... Hadi be Diyap emmi, hadi be oho! Aniden düğmesine basılmışçasına davrandı. Cebinden kağıdı çıkardı. Tam gidecekti. Baktı onlar bu yana geliyor. Ferahlayarak durdu. Gelsinler bakalım. Ne de olsa tek başına gidip haber vermek başkaydı. Burada kalabalıkla birlikte olmak başka. Çapacı kadınlar Şişko Diyap'ı unutuverdiler. Geliyordu. Hepsini düşman belleyen, gittiği yeri onlardan gizleyen koca karı geliyordu. İyi ama ne diye geliyordu? Madem biliyordu oğlunun öldüğünü, böylesine rahat sakin olmaması gerekirdi. Hani Kemal'i öteki oğullarından çok sevdiği, böyle mi severdi Kemal'ini? Kemal dedi mi, ağzından bin Kemal'i böyle mi dökerdi? Kimseye bir şey demiyordu Şişko Diyap. Ama kadının henüz kara haberden bilgisi yoksu. Olsa imkanı yok, kendini yerden yere atar debelenirdi. Kazmalara dayanılmış, heyecanla bekleniyordu gelmeleri. Bakalım nasıl bir tepki gösterecekti kara haberi işitince. Meryem önden yürüyordu. Ardında Dakur, en arkada da Fattum. İyice yaklaştıkları sıra, elinde polisin verdiği kağıtla Şişko Diyap öne çıktı. Meryem oğlunun gelip gelmediğini tam soracaktı ki, Şişko Diyap geniş kenarlı fötr şapkasını çıkarıp, ''Başın sağ olsun Meryem'' dedi. ''Allah başka keder vermesin.'' Elindeki kağıdı uzattı. ''Bir polis geldi siz gittikten sonra. Bunu verdi. Karakola gidecekmişsin.'' Meryem yutkundu. İki yanına baktı. Sonra fersiz gözlerini Şişko Diyap'a çevirdi. ''Başın mı sağ olsun Diyap?'' Diyap da şaşalamıştı. Ne yapalım kaderi böyleymiş çok acındık ama. Kime? Oğluma mı? Kemal'e mi acındınız yoksa oğluma bir şey mi oldu? Şişko Diyap'ın yakasına yapıştı. Öldü mü Diyap? Oğlum öldü mü? Cevap ver öldü mü oğlum? Şişko Diyap'ın başı önüne düştü. Her şey anlaşılmıştı. Bir an tarlaları korkunç bir çığlık dolaştı. Sonra iplerini koparmışçasına kalabalıktan sıyrılıp avaz avaz koşmaya başladı. Saçını başını yoluyor, üstünü başını parçalıyor, korkunç çığlıklarıyla da uzaklarda yankılar yapıyordu. Fattum'la babası bütün bahçeciler ardından koştular. O şehrin yolunu tutmuş, çamurlara, su birikintilere bata çıka koşuyor, koşuyordu. Öyle güçlenmişti ki, koşarak şehre gidecek, şehrin kanlı dişleri arasından oğlunun kanlı cesedini çekip alacak, ne olursa olsun oğlunu, ciğeri Kemal'ini bağrına basacak, belki de onunla birlikte mezara girecekti. Birden çamurlara yumarlandı. Kalkmak istedi, gene kaydı. Fattum'la ötekiler yetiştiler. Gözleri yuvalarından uğramış, yer yer çamur içindeki yüzü korkunç bir hal almıştı. ''Bırakın, tutmayın beni, bırakın!'' Bırakmadılar. Yavrum, Kemal'im bir tanem. Sonra bir çözülme, bir gevşeme. Fattum'la ötekilerin kollarında bayıldı. Kuş kadar hafifti. Hu'nun önüne taşıdılar. Herkes işini bırakmış yardımına koşmuştu. Çamurlar içindeki sırılsıklam üstünü başını soydular, kurularını giydirdiler. Dedikodu unutulmuş, kadınlar tek yürek, tek çaba halinde sağa sola koşuşuyor, ona faydalı olabilmek için adeta yarışıyorlardı. Fattum'un aklına bir ara içerideki masa üzerinde duran çoban marka kolonya, Kemal'in kolonyası geldi. Bir koşu odadan içeri daldı. Kemal'in duvarda asılı kara kalem portresiyle karşılaşarak durdu. Unutmuştu. Sendeledi, sedire kapandı. Hıçkırıyor, omuzları sarsıla sarsıla hıçkırıyordu. 17. Güllü'nün kolu kanadı kırılmıştı. Günlerden beri yarı baygın yatıyor, boyuna Kemal'i sayıklıyordu. O gecenin dehşetinden kurtulamamıştı. Analıkları, yabancı kadınlar bir an başından ayrılmıyor, öğütlerinden geçilmiyordu. Ama kulağına söz girdiği yoktu. Ağzından tek lakırtı çıkmıyor, kimsenin yüzüne bakmıyor, bakmak gelmiyordu içinden. Soruşturmada bile pek bir şey söylememişti. Soruşturmada asıl notu Berber Reşit almıştı. Ben demişti, ifademi Allah için vereceğim. Şurada bir yabancıyım mesela, elimi vicdanıma koyup, Allah için de elini vicdanına koymuştu. Cemşir'in kızı Güllü, büyük çiftçi, adı dillere destan, idi düveli bilip tanıdığı, saydığı Muzaffer Bey'in yeğenine sözlüydü. Fabrika makine dairesinde çalışan yağcı Kemal ise, aynı fabrikada işçilik yapan kıza gözünü takmış, ardını bırakmıyor, kız kendine verilmezse kan dökeceğini söylüyor, korkunç haberler gönderiyordu. Hatta o gün, yani kızın kardeşinin bu cinayeti istemeye istemeye işlediği gün, kafayı çekmiş, eve taarruz etmiş, evin kapısını makapısını söküp atmış, bu da yetmezmiş gibi kızın babasını, kardeşini, hatta o sırada evde misafir bulunan Berber Reşit'i bile yumruklamıştı. Bunun üzerine kızın kardeşi de, genç çocuk, ateşli çocuk tabii dayanamamış, fabrika müdürünün karısından onartmak için alıp, sırf rastlantı, üzerinde nasılsa bulunan tabancayı çekmiş, ortadaki delillere göre mahkeme Hamza'nın yaşının küçüklüğünde göz önünde tutarak öteki hafifletici sebeplerle birlikte 4 yıl hapis cezası vermişti. Ne olursa olsun ucuz kurtulduklarına inanıyorlardı. Hamza'nın cezaevine yollandığı günün akşamı kara kara düşünen Cemşir'in koluna giren Reşit, ''Ne düşünüyorsun kurban?'' demişti. ''Yarın Asri cezaevine gider, 2 sene sonra gene dizinin dibinde. Evlat böyle günde lazımdır. Sana öte dünyada şefaat edecek değil ya.'' İlk günlerin yadırgılığı geçtikten sonra Hamza cezaevine alışmış, sağı solu girdiği çıktığı bellemiş, çay kahve esrarlı sigara alemlerine katılıp cezaevi usulü iyi bir tesbih uydurmuş, avluda afili voltalar atmaya başlamıştı. İlk zamanlar şeytana uyduk bir kazadır oldu derken sonraları ağzı değişmeye başladı. Esas da vaziyet başka. Ulan dedim biçimli ol, anam avradım olsun seni çir gibi yerim dedim. Aman Hamza, ben ettim sen etme. Cık, tövbe valla. Bir daha kızın ardında görürsem çek vur dedi. Meğer dalga geçermiş bizden. Lan biz oynanacak dalga geçecek adam mıyız? Tabancamı çektim, beynini parçaladım. Bir gün şöyle bir olay oldu. Hamza yine işlediği cinayeti anlatıyordu. Anca bir haber çalındı kulağıma. Bacımın ardında dolanıyormuş. Tepem attı efendi. Biz bacısının ardında dolanılacak adam mıyız? Yer miyiz bunu? 2 paralık bir oğlan bacımızın ardına düşsün. Olur mu? Kitaba sığar mı? Karnım almadı efendi, tövbe. Bir dostum var. Koca fabrikanın müdürünün avradı. Beni nasıl seviyor bildiğin gibi değil. Öl deyim anide ölür. Öyle avrat ki. Çeşitli cinayetlerden 24 yıla hükümlü İbrahim, sözün tam burasında başını yorgandan çıkarıp, hanginiz hanginizin avradıydınız diye sorunca kahkahalar yükseldi. Hamza'nın duru beyaz yüzü al bez gibi kızardı. Bugüne bugün cinayetten yatıyordu. Dağ gibi delikanlıyı çekip vurmuş, daha doğrusu çir gibi yemişti. Ne demek o diye Efe'ce sordu. 24 yıllık İbrahim günlerdir tutuluyor, bir pundunu arıyordu zaten. Yataktan don paça fırladı, karşısına dikiliverdi. Ne demek o mu? Öyle ya, ne demek? İbrahim yukarıdan aşağı bir daha yumruk attı. Hamza yuvarlandı. Kalkarken bir daha, sonra da tekme, sille, tokat yerlerde yuvarlanıyordu. Neye uğradığını şaşırmıştı. Kolu kanadı kırılmış, ufalmış, gülünç duruma düşmüştü. İbrahim, inek dedi. Dün bir, bugün iki. Dayı mı kesildin başımıza? Hamza yatağı kıyısına çökmüş ağlıyordu. İbrahim sıkıladı. Bir daha şurada burada cart çürt ettiğini duymayayım ha? Hıçkırıyor, karşılık veremiyordu. İbrahim ayağıyla dürttü. Sana söylüyorum. Korku dolu gözleriyle yaş yaş baktı. Buyur. Bir daha duymayayım şurada burada cart çürt ettiğini. Duymazsın. Duyarsam? Duymazsın. Duyarsam lan? Tekme korkusuyla toparlanarak gene döv dedi. O günden sonra Hamza 24 yıla hükümlü katil İbrahim'in çevresinde pervane kesildi. İbrahim abi aşağı, İbrahim abi yukarı. Yatağını da İbrahim'in yatağı yanına taşımıştı. Yemeklerini birlikte yiyor, çayı kahveyi birlikte içiyor, Hamza'nın sık sık gelen ziyaretçilerine birlikte çıkıp birlikte konuşuyorlardı. Müdürün karısı iki gözü iki çeşme, çeşit çeşit hediyelerle geliyordu. Ağlamaktan göz kıyılarında mor halkalar peydahlanmıştı. Hamzacığım diyordu. Ah Hamzacığım, ben sensiz ne yapacağım 4 yıl? İbrahim bıyık altından gülüyordu. Üzülme abla, gün doğmadan neler doğar. Yarın bakarsın asri cezaevine gider yahut demir kıratlar başa geçer, af çıkar. Dur bakalım, üzme kendini. Kadın kesenin ağzını iyice açmıştı. Başta İbrahim gerekenleri memnun ettikten sonra yalvarıyordu. Ne olursunuz Hamza'ma iyi bakın, yalvarırım. İyi bakılıyordu. 24'lük İbrahim gece gündüz yanından bir an bile ayrılmıyor, meydancı denilen hırsızlıktan hükümlü iki hizmetçi yemeklerini pişiriyor, yataklarını serip topluyor, çaylarını kaynatıp kahvelerini ayaklarına getiriyorlardı. Hatta tuvalete ibriklerini bile bunlar doldurup götürüyor, tuvalet kirliyse bunlar yıkayıp temizliyorlardı. Keyifleri beyde yoktu. Çoğu kez Hamza başına mor ipekten poşu sarıyor, poşunun püsküllü ucunu sol kaşına doğru düşünerek çok güzel bir kızı hatırlatıyordu. Böyle zamanlarda delikanlının seyrine doyum olmuyordu. Başka koğuşlardan da erbaplar gelince İbrahim fena halde kıskanarak çıldırıyor, emrediyordu. Çıkar o poşuyu lan! Peki İbrahim abi? Çıkarıveriyordu. Dillere destan olmuştu. Geceleri düşlere giriyor, Hamza değil, Ayvaz diye söz ediliyordu. 33. ayrımın sonu. Sayfa 407.